Hanımlar, beyler, Oksijen Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Olga Hanım, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız Osman Bey?
Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Çok iyiyim. Bugün maaş yattı.
Maaş gerçekten önemli bir kriter hayatımızı devam ettirmek için, değil mi?
Evet, çünkü kazanıyoruz, harcıyoruz. Sonra tekrar harcamak için kazanmamız lazım. Sonra böyle çılgın bir döngüye giriyoruz yani.
Dipsiz bir kuyu düşmeye doyamıyoruz.
Aynen.
Şimdi bu podcast'in birincisi çok tutunca ikincisini çekmeye karar verdik. Büyük küçük bir latifeyle podcast'imize başlıyoruz.
Evet.
Keşke daha çok insanın olduğu bir buraya bir arka planda böyle bir alkışlar koyabilseydik. Daha çok insan dinliyormuş gibi olsaydı ama.
Ama böyle daha doğal bence.
Daha doğal, evet. İkimiz varız. Gerçekten ikimiziz.
İkimiziz.
İkimiziz, evet. O zaman hemen konulara başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Önce ben mesela birden kaça kadar bir rakam seçeceğim.
Bugün ben 4 konu başlığı hazırladım.
Bende ise 6 tane var. Ne haber? Wow.
Ne yapsak? 2,5 saat podcast mi çeksek acaba? Kim 62 dinler saat. Ki bizi?
62 saat çekelim, nasıl?
Biz çekeriz yani, bizim için sıkıntı yok. Ama dinleyicilerimizi yormamak adına tabii bu kadar uzatmasak daha iyi. Ve hemen başlayalım. Seç bir tane, birden dörde kadar.
Birden dörde kadar seçiyorum. 3.
Sevilmeyen sebze yemekleri.
Sevilmeyen sebze yemeklerine hemen cevap vereyim. Kereviz, pırasa.
Neden sevilmiyor bu arkadaşlar acaba?
Hemen anlatayım. Şimdi bir dönem ben İstanbul'da tek başıma yaşarken babam benim yanıma geldi. 1-2 ay kadar birlikte kaldı ama ailesel bir problemden vesaireden değil. Öyle kafasında esti. 2 ay önce İstanbul'da birlikte yaşadık. Şimdi ben de o zaman okula falan gidiyorum. Yemekleri de babam yapıyor bir şekilde. Çok da güzel yemek yapar ama şimdi o zaman da tam kereviz ve pırasa mevsimi. Bir gün eve geliyorum, kereviz pişirmiş. Bir gün eve geliyorum, pırasa pişirmiş. Böyle döngüler devam etmeye başladı. Ama ne zaman ki o kerevizin içerisine 1 gram pırasa koydu. Sana dedi ki pırasalı kereviz yaptım bu sefer. Sonraki günde pırasanın içerisine kereviz koydu. Bu sefer de dedi ki kerevizli pırasa yaptım. Buna öyle bir döngüye girdi ki bu. Yaklaşık bir ayın sonunda evde 2 tencere yemek pişiyordu. Birisinde kerevizli pırasa, diğerinde de pırasalı kereviz. Değil, kereviz pırasa. Yani ondan dolayı öyle bir nefret ettim ki o işten, bir daha yok. Yemem yani, kereviz de yemem, pırasa da yemem. Çok sevmem.
Ama niye bu kadar sığ kaldınız ki siz, yani niye bu kadar küçük bir alanda, ya sebze gibi dev bir ailenin, bir camianın içine neden sadece ve pırasa ve kereviz yani?
Çünkü babam onları yapmayı biliyordu. Annemden onları öğrenmiş, Allah kahretmesin.
Üzüldüm o zaman sana da babana da, ama daha çok ben bamyayı duyuyorum. Mesela ben de bamyayı hiç sevmem.
Bamya yenilmez mi ya? Bütün Konya'yı karşına aldın şu anda, açık söyleyeyim. Bamya çorbası Konya'nın çok meşhur. Bayağı da güzel yaparlar. Sen hiç içmedin mi onu?
Hayır, içmedim.
Gerçekten içsen
ama
şu anda.
Ama bamya yani böyle görüntü itibariyle de tat itibariyle de hiç bana çekici gelmiyor.
Sümüklü bamya diyorsun.
Evet. Yani i̇ğrenç. Onu temizlemesi de iğrenç. Ama mesela bazı insanlar, çoğu insanın sevdiği şeyler de yemiyor, ıspanak gibi.
Evet.
Örneğin.
Bu mesela şeyle alakalıymış. Ben bunu biraz araştırdım da. Hakikaten genetik özellikler burada çok devreye giriyormuş. Şöyle. Mesela anne baban bir şey sevmiyorsa sen de sevmeyebiliyormuşsun. Çünkü
öyle
onu
mi?
Evet. Onu sevmeyen, yani o sebzeyi sevmediğin gen sana aktarılıyormuş.
Mesela ıspanak geni mi? Var mesela, kereviz geni.
Ispanak sevmeme geni. Yok, ıspanağın içinde bir etken madde vardır. Bir şey vardır ilişkilendirdiği beynin. Ve hani genetik olarak onu sevmiyormuş olabilirmişsin. Ama benim gibi kereviz ve pırasaya karşı sonradan da bir blok gelişebiliyormuş.
Ya o çok üzücü olmuş ama gerçekten. Çünkü sevebilecekken sevmiyor olman kayıp.
Kereviz ve pırasa camiası için gerçekten.
Çok büyük bir kayıp. Ay pardon, kereviz sevenler derneği bu duruma çok üzüldü yani, bir kişiden kaybettik.
Aman, onlar da okey oynayıp kumar oynuyorlar.
Ben de mesela kapuska çok severim.
Ve kapuska
insanlar,
mı?
Yani lahanadan yapılan bir yemek.
Yani kapuska. Kapuska mı derken şaşkınlık emaresiydi.
Ben de anneannemden geçmiş ama bizde bir nesil atlamış. Yani genle transfer oluyorsa eğer bu. Mesela annem kesinlikle tiksiniyor yani kapuskadan. Kokusundan bile tiksiniyor.
Ama anneannen seviyor.
Ama anneannem çok seviyordu.
Çok rahmetli. Enteresan. Evet. Değil aslında, ne bileyim. Annenin de böyle bir anısı vardır herhalde.
İşte o hani da... mesela bazı şeyler bir nesil atlıyor ya. Belki bu da bir nesil atlıyordur gen aktarımında diye.
Kapuska sevgisi.
Ama sebzeler güzeldir. Ama zamanında yemek lazım yani. Şimdi gerçi birçoğu GDO'lu falan iyice...
Yani şey, o seracılık çıktıktan sonra zaten bozuldu her şey. Seraları kapatmalıyız bence.
Konuyu daha fazla uzatmayalım sanki.
Yok, konuyu daha fazla uzatalım. Mesela başka sevmediğin sebze var mı?
Benim çok yok. Ben genelde severim sebze.
Çünkü sen bir de acık sebze de yiyorsun değil mi? Yani daha fazla yiyorsun
yani. Daha fazla beslenmeye çalışma uğruna sebze yiyorum. O zaman sebzeleri sevelim, sevdirelim.
Neyi aynen sevip ne sevmediklerini çok şey yapamadım ama kereviz pırasa dilerim karşıma çıkmaz ya.
Bir şey. Pazarda gördün de yolunu değiştiriyorsun değil mi?
Pazara gitmiyorum.
İyi kereviz falan böyle. Küs olduğun komşu akraban gibi. Kereviz.
Aynen. Ama mesela kereviz sevmiyorum diye de insanlar şey diyorlar ama onu böyle bir rendeleyeceksin, üzerine mayonezi basacaksın, üf ne güzel yenir falan.
Bence insanların senin sevmediğin şeyler hakkında çok sevmen gerekiyormuş gibi bu şekilde tepki vermeleri çok antipatik.
Kesinlikle öyle.
Yani böyle mesela ben bir şeyden hoşlanmadığımı söylediğim zaman işte aa öyle sevilmez mi ya falan dediklerinde ben acayip rahatsız oluyorum.
O iğrenç insan onlar. Yapmayın arkadaşlar öyle şeyler. Ben evet, de sevmiyorum.
Buradan kamu spotu yapmayın böyle şeyler.
Kesinlikle.
O zaman devam edelim.
Devam edelim. O zaman şimdi sen birden 6'ya kadar. Ne haber? 6.
Hadi 6 olsun o zaman ya.
Ne diyorsun? 6. konumuz, yani benim yazdığım şey şu konu başlığı. Çok saçma gelebilir ama ilk başta benim hoşuma gitti. Yunan adası övmek. Gel seninle Yunan adası övelim.
Mükemmel.
Neden bu aklıma geldi? Çünkü en son Yunan adasına gittiğinde çok güzel bir uzo getirmiştin evet siparişimde.
Evet.
Pek de güzel içmesi. Ne yalan söyleyeyim.
Bitmedi mi o da?
Bitti. Onun üstüne bir free shop'a daha girdim.
Tamam. O zaman Yunan adası övelim. Uzo rakıdan daha ucuz. O yüzden bu her şeyin başında geliyor.
Sen hangi Yunan adalarına gittin?
Ben bir tek Rodos'a gittim.
Hadi ya.
Ha bir de pardon şeye de gittim. Meis'e de gittim. Ama Meis'i Yunan adası sayıyor muyuz ya?
Niye vatan toprağı değil mi?
Mavi beyaz bayrağın altında sallandığı toprak.
Yok yok şey Meis Adası ama hani o coğrafyası bilmem nesi falan çok güzel. Bir de benim mesela şey hayalim vardı. Bu gemi inşaat mühendisi olmamdan kaynaklı. Sürekli yatlarla ilgilenmemden kaynaklı. Bu Antalya'dan başlayacaktım kendi yaptığım bir tekneyle bütün Yunan adalarını dolaşacaktım. Hani öyle bir hayalim vardı. O gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama şimdi giden arkadaşlarım sürekli olarak işte orası şöyle ucuz, orası böyle ucuz, orası şöyle tarihi yapıları korumuşlar, oradaki yemekler şöyle güzel, böyle güzel falan diyorlar. Yani o coğrafyaya baktığın zaman neredeyse aynıyız. Şeyin ayna gibi düşün tam Ege'nin ortasında. Bu taraf Türkiye kalmış, o taraf Yunanistan kalmış. Yemeğinden içmeğine, işte alfabesi sadece farklı ama insanına kadar aynı.
Aynı tabii.
Ama gerçekten orada şey var. Onu gözlemleyebildim. Hani burada turist memleketlerinde gelen yani turistik yerlerde biraz daha insanları kazıklama üzerine bir şeyleri var ya, bir duruşu var
o
ya
adamların. O bence biraz ortak kültürden de geliyor ya. Bence Yunanlılarda var o genel olarak.
Yani. Orada kazıklanma eğilimi yaptı mı insanlar
var,
sana?
Tabii ki. Gerçekten. Ama turistik yerde var. Yani şey gibi böyle kapalı çarşı tarzında ya da işte Antalya'da belki kale içi tarzında olan yerlerde vardı. İşte en son biz Haziran ayında gitmiştik Rodos'a. Normalde yiyebileceğimiz yani şehrin başka bir yerinde, çok turistik olmayan bir yerinde yiyebileceğimiz şeyi neredeyse 3 katına falan yedik. Ama orada bizim de biraz hatamız var. Hani deneyimsiz turist değiliz neticede. Oradan birazcık daha uzaklaşıp başka bir yerde daha uygun fiyata yiyebilirdik ki şöyle bir şey var bence daha kök bir sorun. Mesela tükettiğin şeye bağlı olarak değişiyor. Eğer alkollü içecek tüketiyorsan
evet,
orada tükettiğin şeyin birim olarak para değeri o kadar da yüksek değil. Yani hani işte 3-4 euroya, 5 euroya çok kaliteli içecek tüketebiliyorsun. Ya da gene aynı şekilde 10 euroyu geçmeyecek şekilde yemek yiyebiliyorsun. Para birimi olarak bizden farklı tabii ki euro. Ama onlar için birim para itibariyle bence çok da pahalı değil ada.
E tabii canım 10 euroya 20 euroya yani bir rakı alıyorsun orada.
10 euroya nerede 10 liraya nerede yemek yiyeceksin?
Mümkün yani değil. Mümkün 10 liraya değil ancak sandviç yersin dışarıda. Tost yersin.
Ki onun da kalitesi meçhul yani içine koyduğu kaşar meçhul. Ha.
İçine koyduğu gene kaşar.
Şu an isyan ettim kapitalizme.
O 10 liralık tostların yani kaşar, içine koydukları kaşarın böyle arkasından baktığın zaman güneşi görmen lazım. Şeffaf olması lazım tabii.
Yani nerede o eski tostlar değil mi Osman?
Şimdi o tostlar üzerinde insanlar zaten bir fenomenlik durumları var. Bir reklamını yapmayayım şimdi adamın ama. Gaziantep'te bir tost dükkanı bayağı meşhur oldu sosyal medya üzerinden. Şimdi İstanbul'a şube açtı.
Öyle mi?
Tabii tabii. Karaköy'e şube açtı adam. Tam ortasına.
Bu şey Gaziantep'te değil de Adana'da bir tane biliyorum ben. Muzlu sütü falan da ünlü olan. O değil mi?
Aa yok yok o değil.
Ha, bu başka.
O değil, bu başka. O muzlu sütü meşhur olan neydi? Kazım Büfe.
Kazım Büfe. Onda galiba tostu falan meşhur diye.
Yani sonuçta ama. Büfe orası da ana fikir muzlu süt. Ben bir kere Adana'da Lezzet Festivali diye bir şey yapmışlar. Oraya gittik. Adamlar dinlene dinlene yemek yiyorlar. Dinlenme aralarında da muzlu süt içiyorlar. Delirmiş insanlar yani.
Nasıl bir kalori alımıdır yani, günlük aldıkları kalori kaç bin?
Bir şey söyleyeceğim. İki gün içerisinde, iki gün ne sürmüştü festival? Bir cumartesi pazar sürmüştü. 4 ton et yenmiş.
4 ton mu?
Ya da abartmayayım 3 ton falan. Yani ama bir hani 3 ya da 4 ton. Yok,
abartmadın gerçekten 3 ton olunca.
Ya 3 ya da 4 ton gerçekten et tüketilmiş.
İnanılmaz ya, inanılmaz.
Oraya gittik böyle 2 tane dükkan. 3. dükkanın içinde yani önünde mutlaka mangal var. Mangal yanıyor yani. 2 dükkan daha. 3. dükkanda gene mangal yanıyor. Yani insanlar çılgınca et tüketiyorlar. Ben anlamadım nasıl o kadar et tüketildiğini.
Yani, helal olsun.
Şimdi ben Antalyalıyım. Antalya'da nispeten ortada kalan bir kültürdür işte. Doğu kültürü de vardır burada. Tahin evet. de girmiştir mutfağa. Hani Batı kültürü ot kavurmalar, ıvırlar, zıvırlar evet, da girmiştir. Ve şöyle bir şey vardır aslında. İzmirliler yani o Ege bölgesindekiler her otu yer. Antalya'dakiler her otu yemez. Yemez.
Ama başka şeyler yiyor onlar da. Neyse onu da şimdi.
Mırın kırın.
Saymayalım.
Ama et yani Adana'da korkunç tüketiliyordu. Adam yani o kaloriyi nasıl alıyorlar? Nasıl? Bir tane taksiye bindim. Taksici şey... İşte abi dedim ya ben Adana'ya ilk kez geldim. Bilmem ne hani böyle muhabbet kuruyorum adamla. Taksilerle de konuşmaya bayılırım. Oğlum başka bir hikaye. Başka hikayeler yani neler neler. Şey adama dedim ki abi dedim hani çok fazla et tüketiyorsun. Sen kebap yapmayı biliyor musun dedim. Kebap falan diye böyle bir boş gözler var. Kıyma dedim. Ha dedi kıyma tamam. Biliyoruz abi dedi kıyma yapmayı. Yani burada kendi kıymasını güzel yapmayana kız vermezler dedi. Öyle de bir...
O kadar.
Hatta bir görsel gördüm. Adana kebabın şişlerinden demet bir buket yapmış adam. Sevgilisini hediye ediyor falan. Yani çiçek yerine. Öyle durumdalar. Çok enteresan bir et tüketimi. Çok enteresan kafa. Yani benim hiç bildiğim bir damak tadı ayrı. Damak tadını biliyorum ama benim bildiğim bir et tüketimi
kültür
değil o.
Kültür anlamında tabii. Orada alışkanlık da ama yani. Tabii. Ciddi. Neyse Allah kabul etsin.
Amin cümlemize.
Lan midelerine... Cevaz vermesin mi?
Zeval vermesin.
Zeval vermesin. Şu an Türkçe'de tıkandığım bir andayız.
Yok yok Arapça o zaten boşver.
Yunan Adası'ndan Adana'ya geçişimiz biraz hızlı oldu tabii ki ama 1 saat 15 dakikalık bir uçak yolculuğu yaptık.
Oo.
Ve Yunan Adası konusunda o zaman burada kapatıp ülke sınırlarına geri döndük.
Ülke sınırlarına geri dönüyoruz. Şimdi 1 ile 4 arasında ben 3'ü seçmiştim.
Evet.
Şimdi 1'inciyi seçiyorum. Bakalım ilk aklına ne gelmiş bu... İkinci yayınımız için bana soru sormalık.
Üçüncü dalga kahve.
Üçüncü dalga kahve hakkında konuşursak podcast biter.
Bence konuşalım ya.
Valla şöyle kahve bence bir yolculuk. Yunan Adası üzerinden konuştuk. Ülke sınırlarına geri dönmüştük ama bu hikayenin başlangıcında tekrar bir yurt dışına gideceğiz. 2012 yılında İtalya'dayım.
Evet sayın seyirciler, dinleyiciler bugün Vedat Milor'la birlikteyiz.
Yok işin şakası. 2012 yılında hakikaten bir gittim. O zamana kadar bildiğim kahve sadece benim Starbucks'tır bilmem nedir. Hatta 2008 yılında mı ne ilk Starbucks Türkiye'ye girdiği zaman da 2006 mıydı neydi? İşte böyle Türk kahvesi haricinde bir başka kahvenin varlığından haberdar olduk. Starbucks üzerinden değil de hani böyle bir şey espresso makinesi getirmiş adamın bir tanesi koymuş. Ben ilk orada gördüm işte şey listelerde galiba Ak Merkez'in içerisinde bir yere gitmiştim. Şey dedim adama mocha istiyorum dedim.
Yani şimdi çok komik geliyor mu? O zaman olsa ben de aynı şey yapardım herhalde.
Evet çünkü orada M-O-C-H-A var ve hani yabancı dil olarak İngilizce biliyoruz. Dedim ki mocha. Adam dedi ki bana moka. Yo dedim mocha. Hayır dedim moka. Lan dedim ne fark eder artık.
Hatta moka.
Moka. Ondan sonra hakikaten bir şey verdi adam. O zaman mokanın ne olduğunu bilmiyorum, kahvenin ne olduğunu bilmiyorum. İçtim falan böyle kremalı, sütlü, şekerli. Çok da beğendiğim bir şey değildi. Ondan sonra ama 2012 yılında hakikaten bir İtalya gezim oldu. Orada ilk espresso diye bir şey içtim. Ulan dedim ne kadar güzel bir şeymiş bu. Aklım çıktı böyle tamam mı? Lezzetinden dolayı. Bir de yedik yemekleri. Türk kahvesi gibi böyle hani ritüeli falan da yok. Shot'ı atıyorsun devam ediyorsun falan. Yemekten sonra geldi bir shot'a attım. Hoşuma gitti. Sonra Türkiye'ye döndüm. Gittim koşaraktan Chibo'ya. Espresso makinesi alacağım. Ama hani hiç konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ondan sonra aldım bir tane espresso makinesi. İşte kapsüllü kahveler bilmem neler. Onun tadı bir olmadı. Tam ihtiyacı istediğim gibi olmadı. Sonra gittim granülden işte espresso yapan bir makine aldım kendime. Çok giriş modeli ama. Sonra işte öğütücüsünü aldım. Ondan sonra kavurma tekniklerini öğrenmeye başladım. Ondan sonra kahve çekirdeği kovalamaya falan başladım. Velhasıl en sonunda third wave kahve yani üçüncü dalga kahveciler aslında böyle kahve noktasında biraz daha rafine bir zevke hitap eden kahvecilere dönüştü.
Rafine zevk diyerek ben koptum şu an burada.
Ama evet. Şöyle hakikaten şimdi 3. dalga kahveciden 3. dalga kahveciye de fark var tabii. Yani baktığın zaman Starbucks tamam ikinci bir dalga o. Herkes tatlış bir kafe açma derdinde. Ama içerideki artizyan çekirdekler. Hmm. Bak artizyan çekirdek burada çok önemli. Artizyan çekirdeklere çok önem vermeyenleri de var. Kahve bir yolculuk ya. Vallahi şeyden tarımdan kimyaya kadar sunumuna kadar falan çok önemli şey. Kahve çok önemli.
Ama 3. dalga biraz abartılmıyor mu ya?
Çok abartılıyor. Çünkü her şey bir statü sembolü. İşte kahveciye gitmek de bir statü sembolü falan saçma sapan. Hani ona diyecek bir şey yok. Toplumsal bir şey ya. Ama benim gibi böyle minimal anlamda sadece kendi dünyasında yaşayıp ondan sonra kendi dünyasında kahve seven insanların böyle aslında hoşuna giden bir ekosistem yaratıldı diye düşünüyorum naçizane. Sen ne düşünüyorsun?
Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben yanlış bilmiyorsam zaten bu birinci dalgalar granül kahve işte bu Nescafe'nin falan mesela işte o suya karıştırdığı pişiren. İkinci dalga bu Starbucks gibi sanırım biraz daha zincir mağaza tarzında olan yerlerin ki. Üçüncü dalga da işte bizim gittiğimiz tarzda daha işte hatta kendi çekirdeğini kendi kavuran yerler daha çok işte üçüncü dalga olarak geçiyor sanırım. Ama şu an tamamen sallıyor da olabilirim yani. Ya benim üçüncü dalga kahve konseptiyle ilgili problemim şu. Bence üçüncü dalga kahveciler insanların Instagram'dan fotoğraf paylaşmak için gittikleri yerler oldu.
Maalesef.
Ve gerçekten de kahvenin bir kültürü var ki ben asla iddia etmiyorum yani bu kahve kültürünü bildiğimi falan iddia etmiyorum.
Ben de iddia
etmiyorum. Ama oraya takılan insanlar da kahve için gitmiyorlar ki yani orası hit mekan olduğu için gidiyorlar. İşte orada güzel arka planlar olduğu için, güzel koltuklar olduğu için, güzel kızlar olduğu için gibi gibi yani bir şeyler.
Güzel adamlar olduğu için.
Güzel adamlar. Aa lütfen. Biz asla öyle şeyler için gitmeyiz canım. Niye gidelim güzel adamlar vardı? Yani sonuç olarak burası biraz böyle Instagram gibi, Tumblr gibi mecraların aslında belki de yükselttiği, pohpohladığı bir şey oldu. O yüzden de açıkçası ben 3. dalga kahveciye gittiğimde hele Antalya gibi yerlerde orayla alakası olacağını düşünmediğim tipler orada oturuyor oluyorlar yani. İstanbul'da belki biraz daha olay farklı işte insanlar daha çok işte bilgisayarlarını alıp çalışmaya gidiyorlar işte ya da gerçekten de o kahveyi sevdikleri için gidiyorlar. Ama daha bizimki gibi küçük yerlerde biraz daha böyle sırf oraya herkes gidiyor yani it mekan olduğu için gidildiğini düşünüyorum. Biraz da fazla abartıldığını düşünüyorum artık.
Evet, abartılıyor. Bir de her beyaz yakalının da hayali evet, küçük bir
kahveci açmak.
Küçük kahveci açmak.
Ya da avokado satmak. Instagram'dan.
Gerçekten öyle.
Gerçekten beyaz yakalıları buradan selam ediyoruz yani.
Ya ben yazık. De beyaz yakalıyım canım.
Ben beyaz yakalı saymıyorum kendimi.
Yok canım ya. Sen akademisyensin. Net akademisyenlik. O bambaşka bir şey. O ama kutlu bir görev.
Kutlu bir görev.
Tabii. Peki.
Ama yine bak bugün maaş günü diye sevindim mesela. Bence bir beyaz yakalıyım yani. Özünde. Ama yani bizim tabii ki o beyaz yakalı derken kastettiğimiz konsept biraz daha farklı yani.
Plaza hayatı.
Plaza hayatı. Hani biz onu yaşamıyoruz tabii ki.
Tabii burada. Canım.
İster istemez
daha... Yani öğrenciyle sürekli haşır neşir olan bir insanın ne plazası Allah sen.
Olsun benim de büyük dev camlarım var odamda.
Bravo. Bu da
sayılmıyor
bravo.
Mu? Plaza gibi.
Kesinlikle sayılıyor. Sizin okulun içerisinde bir de şey var değil mi? Hani böyle Starbucks mı vardı sizin okulun içinde de? Öyle bir şey miydi?
Yok ama şey bizim de çok tatlış bir kahvecimiz var.
Al işte.
Bayağı keyifli bir yer. Bu arada güzel de kahve yapıyorlar. Ama şöyle bir markası falan yok yani. Kendileri sadece.
Mesela şey bu kahve konusuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ben yeni bir iş yerinde çalışmaya başladım. O iş yerinde 2004'ten mi 2005'ten mi ne kalma hakikaten çok iyi bir marka kahve makinesi vardı. Ama bozulmuş. Uzunca bir süredir çalışmadığı için vesaire. Çok el değiştirdi o bina falan falan. Ondan sonra ben içeri ilk girdim. Baktım kahve makinesi var, sevindim. Çalışmadığını öğrendim, üzüldüm. Daha sonra insanları organize ettirdim. İlk işim kahve makinesini tamir ettirmek oldu. Kendi içimizden para topladık falan. Yani şirkete de şey yapmadık, yansıtmadık. Kabul etmiyorlardı çünkü. İşte söylediğimiz zaman ya Türk kahvesi için kahve içmeyin, Nescafe için bilmem falan gibi şeyler vardı. ama yaptırdım. Şimdi iş yerinde de güzel kahve içiyoruz.
Oo, afiyet olsun. Tabii. Gene küçük planlar yaparak tabii. Kendini şeye çıkarmışsın.
Buna Antalya dilinde siftinmek derler.
Ne?
Siftinmek. Siftine siftine yaptırdım o kahveyi.
Her güne yeni bir bilgi kapsamında bugün de yeni kelimemi öğrendim. Siftinmek.
Bravo. Cümle içinde kullan.
Bugün siftindim.
Bravo.
I have sifted today.
Ama Türkçe ile İngilizce karıştırdın. Gerçek bir beyaz yakasın şu an. Bravo.
Şeyi hatırladım da I have chapelled. Bunları var.
Every day I'm chapelling.
O zaman
ben... No we don't.
O zaman ben yeni bir konu seçeyim.
Lütfen.
İki.
Oo, iki. Şöyle, şimdi önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü biliyorsun. Konuyla ilgili...
Konunun başlığı yok.
Konunun başlığı şu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu coğrafyada endüstriyelleşmesi.
Wow! Bunun üstüne sosyoloji tezi yazılır ya.
Yaz o zaman. Akademisyen değil misin? Her doktora gidip de böyle mesela benim başım ağrıyor falan diyorlar ama psikiyatrist karşı taraf değil mi?
Ay, göz doktoruna bacağım ağrıyor demek gibi bir aynen şey öyle. Tabii ki. Ya 14 Şubat benim şahsen gerçekten nefret ettiğim bir gün olduğu için yok sayıyorum. Yani ben de 13'ten 15'e atlıyor takvim evet. Şubat'ta. Şaka bir yana 14 Şubat gerçekten de korkunç bir hale geldi. Bu 14 Şubat'ın yani asıl amacı bu Aziz Valentin'in işte askerlerin evlendirilmesi için kurduğu bir organizasyon değil miydi yani 14 Şubat?
Dev bir kumpasmış yalnız o da.
Osman evlilik karşıtı galiba. Buradan bunu mu çıkarmalıyız?
Ya ama sen şimdi tek taraflı konuşursan ben de gömerim bak seni. Haberin olsun.
Yani nitekim Aziz Valentin güzel bir şey yapmaya çalışmış. Evet. Ama biz bunu aldık, ne yaptık? İşte pembe pembe kalpler, anlamsız çiçekler, çikolatalar, işte restoranlarda konsept. Böyle makyaj ürünü, kozmetik ürün satan yerlerin 14 Şubat adı altında şeyler, indirimler falan çıkarması bana aşırı saçma geliyor. Hı. Zaten asıl en saçma olanı kadınların ya da erkeklerin bunu kullanarak gerçekten de o indirimleri kullanması. Yani sen o indirimi kullandıkça, o dönem alışveriş yaptıkça... Neticede bu tüketimi de desteklemiş oluyorsun. Tabii. Adam bir sonraki sene tekrar aynı şekilde kampanya düzenliyor.
Arz talep yaratıyor.
Aynen öyle. Ama işin şey boyutuna gelirsek yani hani sevgililer arasında 14 Şubat boyutuna gelirsek bence saçma. Yani daha özel günler var ilişkilerde işte.
Tanıştığın gün, ilk sana baktığı gün.
İşte ne bileyim çıkma yıl dönümündür.
Facebook'tan eklediğin gün. Yani...
Bu kadar detaylı düşünmemişim ben, sen bayağı detaylı. İlk ayımız, ikinci ayımız. Ay bizim lisede bir arkadaş, şimdi inşallah bizi dinlemez buradan. Sevgilisine her ayları için gidip ayı alıyordu.
Ayı mı alıyordu?
Evet, birinci ayımız, ikinci ayımız.
Oo, espri falan yapıyor komple. Kaç ay sürdü
bu? Hayır ama bu çiftin arasında bir espriydi ve çok tatlı bir espriydi bence. Yani ikisinin arasında, tabii artık ikisinin arasında değil yani hepimiz biliyoruz bunu ama.
İki kişinin bildiği sır değil o.
Yani ama kendi aralarında böyle küçük küçük ayıcıklar alıyorlardı. Ben şey sormuştum yani böyle birinci yılınızda ne almayı düşünüyorsun? Yani insan boyunda bir ayı falan mı almayı düşünüyorsun diye. Sürekli bir şeyler almak, o güne dair bir sürekli bir tüketim içerisine girmek bana çok mantıksız geliyor. Bir de şöyle de bir şey var. İnsanların o güne veya özel günlere dair bir şey alıp almaması insanların üstünde bir baskı olmamalı gibi geliyor bana. Yani sen mesela normalde de hediye vermeyi seven bir insansındır. Zaten senin hediye vermen zamansız olur yani illa doğum günü beklemezsin, şey beklemezsin ama hiç bunlardan anlamayan, buna kafa yormayan bir insansındır. O zaman senin için bu bir baskı unsuru yani hele erkekler daha çok yaşıyorlar bunu. Ama ben de mesela bir kadın olarak yaşıyorum, ben de çok böyle anlamıyorum yani bu tarz şeylerden. Aa işte doğum günü geliyor, aa sevgililer günü, aa işte bilmem ne günü hemen hediye alayım deyince saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. O da gereksiz yani içinden gelerek aldığım bir şey. Sokakta önünden geçerken... Görüp aldığım şey bence daha kıymetli.
Aynen öyle.
Ben öyle düşünüyorum. Ben
en komik şeyi söyleyeyim mi? Bu zamana kadar gördüğüm Sevgililer Günü kapsamında yapılmış kampanyalardan. Bir tane şey.
Evet.
Bir tane nargileci Sevgililer Günü'ne özel kalpli sipsi yaptırmış. Sevgilinize bundan alın diye.
İki başı mı var?
Sipsinin? Yok iki başlı değil ya, bir tane kalp var ve yani sevgini göstermek için kalbi ağzına sokup emcikliyorsun.
Çok iyiymiş
yani
ya.
Yani bu coğrafya çok uymuyor işler aslında baktığın zaman.
Yok yok kesinlikle uymuyor. Aslında 14 Şubat genel itibariyle yurt dışında da aynı şekilde sömürülüyor. O yüzden insanlar orada da ya rahatsız. Ya bu coğrafya da ekstra rahatsız. Çünkü bu coğrafya senin dediğin az önceki örnekler gibi şeyleri kullanıyor. Sırf satış yapmak uğruna.
Kalbini emcikledik.
Ya diye. Adam utanmasa baharatları falan da o işte alev alev içiniz yansın diye pul biber falan satacak yani 14 Şubat'ta ya. O kafaya gelecek.
Yalnız şeyde yurtta kalırken bir arkadaşım oda arkadaşına böyle bir şey yapmıştı. Hani ikisi de aralarında bir şey yok ama sevgilileri de yoktu. O zaman ikisi de bekardı. Yalnızdı yani. Gitti böyle bir tanesi antrikot aldı. Ayıptır söylemesi. Sonra onu kalp şeklinde kesip pişirip yediler. Allah kahretsin.
Çok korkunç. Kalbini yiyormuş gibi ama ya. Kalp şeklinde antrikot.
Kalp şeklinde bayağı antrikotu yaptı. Böyle yediler. Korkunç. Evet. Bu coğrafya olmuyor işte.
Olmuyor.
Yani yurt dışındaki temsilciliklerimizde de aslında kutlanmamalı.
O resepsiyonların yapılmaması lazım.
Sevgililer gününde büyük elçimizi yormayın.
Valla biz sevgililer gününü düzenli olarak saplar günü olarak kutluyoruz aslında. Çok da keyifli oluyor.
14 Kubat.
14 Kubat değil mi? Kubat'ın çıkardığı öyle bir şey vardı. Bu şekilde geçirmek daha keyifli. Çünkü gerçekten de sevgililer günü sevgililer arasında bir süre sonra çok anlamsızlaşan da bir gün.
Tabii canım, yolda yürürken ellerinde kalp şeklinde uçan balonla gezen milyonlarca kız görüyorsun. İşte. Adam görüyorsun. Ve adamlar da şey işte, ha bu kalbi ona ben aldım, ne haber düdükler falan gibi böyle bir yukarıdan bakma durumu da var.
Ama alana bölüm kadar ne alacağım oğlum, ben ne alacağım güzel konuşma.
Hiç.
İşte güzel olan tarafı şu arkadaşlarınla kutlamanın. Sevgilinle ikinci, üçüncü seferinde artık onun bir anlamı kalmıyor. İşte arkadaş evde televizyon yani izliyorsun, yemek yapıyorsun, adam göbeğini kaşıyor falan, böyle
ilişki
bir
ilişki aşkı öldürüyor mu? Sevgiyi öldürüyor mu? Hadi bakalım.
Ama arkadaşlarınla o gün hep özel. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle bir entry okumuştum. Diyor ki, şimdi mesela öğretmenler gününde diyor, ne yaparız diyor. İlkokul öğretmenimizi ararız diyor. Evet. İşte gene başka bir günde babalar eski günde, olan birini...
Eski babanı ararsın. Eski babanı. Allah Allah.
Niye böyle şey yaptın?
Ne bileyim, anlamadım.
Hayır, yani hani neticede hayatında daha önce olmuş ve anmak istediğin, evet, insanlar arasın. Neden sevgililer gününde eski sevgililerimizle kutlamıyoruz?
Ama eski sevgili konuşulacak insan değil ki.
Hayır, o gününü kutlayacaksın.
Hepsinin sen. Kökünde kibir suyu diye böyle. Eski sevgili kurumuna yani... You know?
Ya ama nasıl ayrıldığına bağlı, belki iyi ayrılmışsındır. Hayır, ama zaten şundan bahsediyor. O ütopya yani aslında biraz. Hani herkes o gün eski sevgililerini arayacak.
Ha.
O yüzden anormal bir şey yok ortada.
Tamam.
Yani
anladım.
İşte artık kaç kere aranırsın, kaç kere ararsın onu bilemiyorum.
Yok ya.
Of, o da kavga sebebi yalnız.
Tabii canım
ya.
Net kavga sebebi.
Seni kaç kişi aradı?
Daha önce kaç kişi aradı? Allah Allah. Bunlar
olmaz
ya.
Yani. Bu bizim çok... coğrafyaya çok ters. Bu hiç olmaz. Bu adam bizim, vururlar ya.
Bu bizim coğrafyaya çok ters ama bu aslında bu coğrafyada talep edilen de bir şey maalesef. Mesela ilk sorulardandır bu. İşte daha önce seni kaç kişi aradı yani.
Ha.
Yumuşatayım biraz da.
Yani o, evet, güzel bir soru değil. Ya o ilişkinin çok kötü bir aşaması ya. Yani böyle ilerlediğini düşündüğün ama bir yanda her ihtimalde her an gerileme ihtimalinde olan bir aşama.
Vallahi ben hiç sormam. Net.
Ben sorarım ya. Ben çok meraklıyım.
Ama kadınların sormasında bir sıkıntı yok da erkek sorunca bence şey yani bu...
antipatik mi diyorsun?
Antipatik, bir de aşağılar karşılar. Aşağılayıcı bir şey. Yani ondan sonra erkek kuruluyor ediyor falan. Ben hiç sevmediğim şeyler onlar. Bence siz de yapmayın.
Ya ben sorarım derken ben öğrenmek isterim.
Ben
ama
siz,
sormam.
Ben de siz derken sana söylemiyorum zaten.
Tabii canım, ben hiç yapmam öyle şeyler.
Halka soruyorum. Bizi dinleyen 55 bin kişiye soruyorum.
Ya şimdi son dönemde tabii ilişkiler biraz daha formül şekil değiştirdiği için biraz şey olabilir. İnsanlar daha cool takılıyor, sormuyor olabilirler ama bu merak bitmez yani.
Merak.
Bunu herkes tabii ki öğrenmek
tabii
ister.
Canım. Sormuyoruz diye de merak etmiyor değil.
İyi bakalım o zaman. Bir sonraki konuya geçelim mi?
Hadi bakalım, senindir.
Sende değil mi sıra?
Tamam, ben söyleyeceğim.
Ha,
ben evet. Soracağım daha doğrusu. Ha. 2. Yok, 4. Evet, 4.
Fine dining.
Fine dining. Oo. Konuş yani.
Sevgililer gününün üstüne mükemmel oldu.
Şimdi böyle. Az önce şey dedin, Vedat Milor'la birlikteyiz bilmem ne dedin ama sen kaşıyorsun yani şu anda.
Gerçekten bunu planlamıştım.
Valla?
Evet.
Vay canına. Dev bir kumpasın içerisindeyim şu an. Dev oyunlar oynanıyor.
Fine dining konusunda görüşlerini çok merak ediyorum.
Fine dining şöyle. Şimdi... Yine bizim buralarda çok, buralarda dediğim hani Türkiye'de çok belli
bizim
bir kesim.
Köyde.
Belli bir kesim zaten, bizim köy ne? Kuzu çevirirsin kuzuyu.
Korkut elini.
O kadar net detay vermeyeyim canım şimdi.
Peki.
Şimdi şey de gene bu coğrafyada hani çok az bir zümre tarafından bilinen, benim çok fazla vakıf olmadığım ancak fine dining restoranlarında bulunmaktan hoşlandığımı şimdi açıklıyorum, itiraf ediyorum diye.
Hadi gittin daha önce.
Tabii gittim.
Aa, süper. Peki bu yani konsepti beğeniyorsun o zaman?
Beğeniyorum tabii, çünkü gastronomik bir yemek yiyorsun. Daha önce senin ananın babanın yaptığı, sizin aileden gelen ya da işte dışarıda herhangi bir dünya mutfağında, Türkiye'de de çok fazla yani şimdi dünya mutfağının restoranlarında yiyemeyeceğin lezzette, yiyemeyeceğin kalitede şeyler veriyorlar, yemekler sunuyorlar. Şimdi şöyle de bir durum var, bir Chain de Rotisseur diye bir grup var, biliyorsundur o grubu. Ben azıcık hani tarihe falan da meraklıyım, bunların tarihlerini okudum. 1200 bilmem kaç yılında Fransa'nın bilmem ne kralı, galiba okumamışım ben şu anda.
İyi ki okumuşsun.
İyi ki okumuşum. Hiç aklımda yok bir şey. Şimdi daha önce meslek odalarından önce loncalar var tabii. Hani loncalarda biraz tasavvuf masavvuf işleri de işin içerisinde. Ve hani o loncaya girenler şef olabilmek için hakikaten hayatlarını vakfediyorlar. Ve işte bu Chain de Rotisseur de 1200 bilmem kaç yılında işte Fransa kralı bilmem kim için. Bilmem
senin kimin, çok iyi bildiğin kral.
Mükemmel. Ona yemek hazırlayan aşçıların kurduğu bir lonca ve mesela restoranlarında o logoyu görürsen eğer, bir restoranda mesela o Chain de Rotisseur logosunu görürsen, orada mutlaka şeye giren, mutfağa giren sebzeler, meyveler her zaman en tazesi, en kalitelisi, tabii en güzeli olur. Şefler mutlaka konuyla ilgili bayağı bir bilgili olurlar ve senin önüne hakikaten güzel yemek gelir ve servis de ona göre kalitelidir. Şimdi Antalya'da mesela var bir şeyi, İstanbul'da da var birkaç tane fine dining, tırnak içerisinde söylüyorum, restoran. Ve ben beğeniyorum ya, güzel yani. Ama tabii şimdi bu kurların yükselmesinden dolayı alım gücümüz düştüğü için.
Gene konu minimalizme doğru gidiyordu.
Fine dining'i evde yap, annen sana daha güzelini yapar.
Ya diyorum ki bak, annen sana mesela kuru fasulye pişirdi. Ama değişik bir şekilde kuru fasulye pişirdi ve sadece 2 kaşıklık tabağa koydu. Mümkün. Bu fine dining değil mi? Ben bunu merak ediyorum.
Babam boşar. Açık söyleyeyim.
Ya da mesela böyle tavuğu, budunu 1/3'ünü tabağına koydu. Üstüne de 1 tane nane yaprağı koydu. Evet. Bu fine dining değil midir?
Bu fine dining değildir ya. Niye olsun ki
fine Ama bana dining öyle geliyor. Yani ben o fine dining restoran paylaşımlarını falan gördüğümde böyle aşırı küçük porsiyon. Bir kere zaten oraya yemek yiyip gitmen lazım.
Aa yok.
Aç gidemezsin. Yani aç kalırsın verdiğin parayla.
Ya zaten sen hap kadar yemek yiyen insansın şimdi. Konuşturma beni.
Ben mi? Evet. Yok ya, hiç siz bilmiyorsunuz. O perdeler kapalı, kapılar ardında ben neler yiyorum.
Ya şimdi şöyle bir durum orada da mesela şey, onlarda yemek diye bir şey değil de hani course deniyor. Böyle 6 course'luk bir menü vardı. Atıyorum şimdi sayısını, 8 de olabilir. Hani çok bilgim olmadığını söylemiştim başta.
İyi ki bilmiyorum. O çok okuduğu için.
Ya mesela işte başlangıç starter'ın. Ondan sonra yemekten önce bir kadeh bir içkin. Ondan sonra ara sıcağın, ara sıcakla ana yemek arasında bir içki. Güzel bir ana yemek. Ondan sonra hani çok küçük porsiyonlar gibi görünüyor ama mesela 8 course ondan yediğin zaman, hani o porsiyon ölçülerinde bir şey yediğin zaman doyuyorsun zaten. Bir de mesela o Chain de Rotisseur'un acıktı şeyini biliyorum. İçini mesela biliyorum. Onlar iki ayrı bölüm var o işin. Bir tanesinde hakikaten restoranlara sertifikalandırıyorlar. Bir grup da hani yemek yeme üzerine işte bilmem ne şefi bilmem nereden bir yere geliyor ve o insanlar oraya gidip o şefin yaptığı yemekleri yiyorlar. İşte o 8 course'luk yemeği yiyorlar mesela. Sofrada insanların birbirleriyle konuşması mı yasaktı, öyle bir şey. Ondan sonra tuz biber ekemezsin şeyin içerisine, yemeğin içerisine tabii. Ondan sonra şey, cep telefonu kesinlikle yasak. Ekmek isteyemiyorsun falan. Yani niye?
Ne biçim ya? Acık. Canan Karatay gibi ya.
Ama lahmacun serbest. Hadi bakalım.
O da fındık lahmacun. Çok iyi ya. Yani gerçekten de çok. Ama bizim kültürüm, yani bizim yemek kültürümüzde tabii bunlar yok. Biz büyük sofralarda sohbetli, muhabbetli tabii yemekler yediğimiz için ve büyük porsiyonlar. Zaten tabağına konan şeyi ikinci tabağını yemezsen ayıp.
E tabii bizde canım. Yani. Ve ama söyledim ya sana, Adana'da 3 ton et tüketildi bir hafta sonunda, bak bir hafta sonu 3 ton.
Yani şimdi 3 ton et tüketen bir şeyden, topluluktan nasıl yani 2 kaşık şeyi, risottoyu yemesini bekliyorsun?
Risotto ama güzel ya. 2 kaşık bilmiyorum. Genelde pilavı tencereden kaşıkladığım için.
Valla ben hiç gitmedim fine dining restoranına.
Gideni de sevmem diye böyle, hadi bakalım. Ama küçük
gideni zümre. Gideni de tanımam, insan demem yani öyle.
Ama fine dining küçük zümre, boşver. Alalım karşımıza lan onları, ne olacak? Sadece açık zenginler.
Bu sefer de geçen sefer Çin'i almıştık, bu sefer şeyinde rotisörü aldık gibi. Bravo. Bir şey oldu. Ya fine dining'e hiç gitmedim ama yani bilmiyorum, tabii ki denemek lazım bence hayatta bir kere de olsa bu tarz şeyleri. Çünkü bu bir damak zevki. Bunu da denemek lazım. Ama öyle sümüklü böcek falan getirirlerse yemem ben, baştan söyleyeyim yani. O tarz şeyler yapıyorlar mı?
Yani her kültürde şey galiba. Ya şöyle de bir şey var aslında. Her kültür, şimdi yemek aslında.
Tamam o zaman ben anladım, yapıyorlar. Yapıyorlar. Allah kahretsin.
Yok, yemek dediğin şey her kültürde değişiyor ya. Her kültür kendi işte tarihsel gelişiminde vesaire de bir yemek kültürü oluşturmuş. Nasıl bağlayacağım? Dur, çok güzel bağlayacağım burayı.
Hadi bakalım.
Ve katkılar bence zenginliğimizdir.
Sümüklü böcek.
Bütün insanlık olarak. Kurbağa bacağı da öyle.
Oo.
Ondan sonra Çin taraflarında yenen fine dining hamam böceği de öyle. Yok, işin şakası bir tarafa. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarım, giden arkadaşlarım söylüyorlar.
Ben gitmedim. Gidenlerden
vallahi duydum. Valla bir arkadaşım söylüyor. Şey de o Çin taraflarında ya da işte uzak doğuda peynir yok deniyor bana.
Öyle mi?
Peynir, ekşimiş süt lan, bunu nasıl yiyorsunuz falan diyor insanlar. Tabii tabii. Mesela zeytini yemiyorlar işte şeye benziyor diye. Keçinin. Tabii tabii, ona benziyor diye yemiyorlar.
Çok şaşkınım şu an.
Ha. Ama yani hani bizim
ama içinde, değişik bir bakış açısı.
Değişik tabii. Biz de onlara nasıl şey yenir mi, böyle sümüklü böcek yenir mi diye bakıyoruz Fransızlara.
Yani bu evet kültür meselesi. Ben internette bir videoda izlemiştim. Mesela 50 tane ülkenin kahvaltı tabaklarını paylaşan bir videoydu. Belki sen de görmüşsündür.
Tabii tabii.
Mesela bizim kahvaltı tabağımız gerçekten çok extraordinary yani şeye göre çok farklı.
Çok farklı.
Birçok Avrupa ülkesinin kahvaltı tabağında işte kruvasan var, işte sosis var, yumurta var, bu kadar. İşte belki daha işte uzak doğu taraflarında bambaşka çorbalı kahvaltılar daha çok.
Peki İngilizler o kuru fasulyeyi sabah nasıl yiyorlar? Hiç bunu bilmiyorum. Konuşalım.
Hiç bilmiyorum ya. Yani o kuru fasulye zaten sabah yesen bütün gün gazman gibi gezersin herhalde yani sokakta.
Adamlar yokluktan ya. Mesela kahvaltı da yoklukla ilgili. Yani şeyde mesela İtalyan mutfağı diyorlar. İtalyan mutfağı şöyle güzel, böyle güzel. Adamlar bunu güzel bir pazarlama stratejisi geliştirdiler ve sürekli müşteri çekiyorlar ya da turist çekiyorlar falan. Ama İtalya mutfağı aslında şeydir, çaresizlik mutfağıdır.
Öyle mi?
Adamlar buldukları her şeyden bir yemek yapmaya çalışmışlar. Zaten ana fikir, ben şimdi şeyde bir sordum adama o İtalya gezimde. Hani dedim İtalya'ya geldik, Cenova'dayım. Ne yiyeceğim dedim. Dedi ki burası İtalya. Makarna yiyeceksin, pizza yiyeceksin. Başka ne var dedi. Yok dedim abi, bu kadar indirgemeseydin daha iyiydi ama yani
makarna... Ama onlarda tabii salata falan da çok tüketiliyor.
Tabii canım, yeşillik işte, kurbağayı görmüş adam, kurbağadan kızartmış küt küt onu yiyor ya da işte...
İtalya'da mı kurbağa yiyorlar?
Ha.
Ben bunu hiç görmemiştim İtalya seyahatlerimde. Geçmiş İtalya seyahatlerimde.
Ben de şeyde gördüm onu ya. Too Greedy Italian diye böyle bir şey vardı ya. Bloomberg TV'de falan çıkıyordu. Çok güzel bir programdı o. İki tane yaşlı İtalyan Carluccio'yla... adını ikincisini aklıma gelmedi işte. O adam mesela yaşlı, bir tanesi şef, bir tanesi onun yamağı, birlikte bütün İtalya'yı dolaşıyorlar, çeşitli işte kiraladıkları Fiat 500'ler olsun, böyle üstü açık
smartlar
olsun, üstü açık Alfa Romeo'lar olsun falan, böyle tarz sahibi adamlar, giyim kuşam da on numaraydı. Gidiyorlar işte bir yerde, oranın ne yemeği meşhursa onu yiyorlar, ondan sonra oranın başka bir meşhur yemeğini de kendileri yapıyorlar. Program yani sonuçta. Hmm. İletişim.
Güzelmiş.
Ve orada öğrenmiştim ben işte İtalyan mutfağı aslında çaresizlik mutfağıdır diye.
Ama şimdi zaten Avrupa'daki özellikle Kuzey Avrupa'daki mutfakların çoğu, yani İtalya tabii bu konu şeye girmiyor da, Kuzey Avrupa mutfaklarının çoğu hiçbir şey yetişmeyen, çok kışın çok hakim olduğu bölgeler olduğu için işte patates,
şalgam,
hamur, işte pancar falan gibi herhalde böyle şeyler ya, odaklı. Dedim,
yani, tabii tabii öyle. Mesela şeyde bir arkadaşımla konuşuyoruz, yurt dışında yaşıyor, Hollanda'da yaşıyor. Bir restorana gittim, ay çok beğendim, şöyle yaptım, böyle yaptım, bilmem ne anlatıyordu. Ne yedin dedim. Abi dedi, bir yani yapmışlar, yanına da işte haşlanmış sebze vardı, yanına da patates kızartması falan çok. Ulan dedim, sen şu anda ortaçağ köylüsün. yani. Tam olarak kesinlikle bir ortaçağ köylüsün. Ve peki şey, yanında ne içtin dedim. Bira dedi. Hani anlatabiliyor muyum durumu? Evet. Bira da şey böyle, ne bileyim, arpayı konservedir evet, yani doğru. En ana fikrinde.
Tabii. Ya şimdi zaten şey, ben de mesela işte Polonya'da 6 ay Erasmus öğrencisi olarak kaldım.
ya, hayatımdaki. Bir şey söyleyeceğim. Bu düşük profilli hikayeyi anlatmasan daha iyiydi. Nerede yazdım? Nambiya'ya gittim abi. Allah Allah.
ya Polonya... Tabii kötü bir tercihmiş. Yani gittikten sonra daha iyi anladım. Ya
Polonyalıları karşına niye alıyorsun?
Polonyalıları şu anlamda karşıma aldım. Erasmus için aslında tercih edilebilecek güzel yerlerden biri. Tabii. Ama bir yani ülke olarak hani mutfakları anlamında söylemek istedim ben biraz. Ben çok aç kaldım yani Polonya'da.
Leh mutfağını beğenmedim.
Leh mutfağı. Bu arada gerçekten de Leh olduğunu bilen Polonyalıların nadir insanlardan birisin
sanırım. Onun için bu podcast yapıyoruz ya seninle.
Doğru.
Karşına aldın, böyle adam yerine koydun falan.
Estağfurullah. Yok. Ne oluyor bir anda? Ben yüksek mahkeme hakimi gibi oldum, böyle tepedeyim.
Onu da nereden biliyoruz?
Perum'la.
Hem ortaokulda, orta 2'de, yani bizim zamanımızda müfredat öyleydi. Hem orta 2'de hem lise 2'de Osmanlı'nın Leh seferini dinlemedik mi?
Lehistan seferi.
İkinci Osman gitmiş oralara, sonra öldürdüler adamcağızı. Vay. Görüyor ben mu bir?
Şu an hiç hatırlayamadım.
Ya ama işte. Neyse, ben podcast'e tek başıma devam ederim bundan sonra. Neyse, ayrılabiliriz.
Çekiliyorum.
Yok çekilme. Polonya.
Çok aç kaldım. Çünkü patates ve hamur, yani başka hiçbir şey yoktu. Mesela pierogi diye bir mantıları var onların. Mantı aslında bildiğin. Ama hani bizim mesela klasik mantımızın içerisinde malzeme ağırlıklı bir sunum yapılır. Yani kıymasıdır. Hamuru, kıyması kalite, işte kimisi işte ceviz falan tarzı şeyler koyar. Böyle mantı. Efsane bir şeydir mantı bizim için. Çünkü hamur olabildiğince ince açılır, işte o özenle kapatılır falan. Yok abi, bunlar ne yapmışlar biliyor musun? Lök diye kocaman bir hamurun içine işte parmağının ucu kadar patatesi haşlayıp koymuşlar. Sonra da bunun ağzını kapatmışlar. Böyle avucum kadar bir şey. Ama aha, içindeki malzeme miktarı gerçekten yani mikroskopla incelenebilecek kadar. Herhalde patates de yokmuş o zaman orada.
Hava koymuşlar.
Çok ağırdı, patates yapamadık.
Hamurun içine hava koymuşlar.
Üflemişler değil mi hamuru?
Bam teliymiş o yani.
Neyse, sonuç olarak yani gerçekten de Lehistan'da geçirdiğim 5 ay benim için açlıktı yani. Kilo vermiştim ben, güzeldi açıkçası.
Ama çok içmişsindir.
Çok içmedim.
İçme zaten. İçki de bütün kötülüklerin anası.
Evet, içmeyin. Siz de içmeyin sakın.
Bir şey.
Biz bile inanmadık ya. Söylediniz.
Yok, alkol de hakikaten iyi.
Ya şöyle, çok güzel biraları var bence. O dönem tabii ben daha çok aslında tükettiğim için şimdi o kadar çok tüketmiyorum da.
Evet.
Gerçekten de bir de biralının şeyi de fazla. Hamur gibi düşün.
Nereye bağlayacak?
Yani biranın yani litre olarak satışı da, yani mesela bizde ne vardır? İşte sokakta, yani markette satılan 33'lük bir de 50'lik bira var. Orada biralar doğrudan 70'lik satılıyor.
Vay.
Evet, o yüzden de böyle bir keresini hatırlıyorum. Tramvaya binmiştim elimde böyle kocaman bira şişesiyle. Yani şarapçı gibi yani. Ama işte Erasmus öğrencisi de bekliyorsun zaten.
Erasmus öğrencisi olarak oraya gitmeni, orada çeşitli derslere katılıp oradaki bilimi sonra geri döndüğünde Türkiye'de anlatmanı, kendini fazlasıyla geliştirmeni bekliyoruz. Vallahi bütün Erasmus an yapanlardan da bunu bekliyoruz. Gidip içmeyin lan orada.
Şu an Erasmus'a gitmek isteyen öğrencilerime aynı Osman'ın kurduğu cümleleri kuruyorum. Ama gerçek şu ki Erasmus asla akademik bir faaliyet değildir. Erasmus tamamen insanı kafa dağıtmak için 3-4 aylığına yurt dışına çıkmasıdır yani. Net.
Vay canına.
Ama bu bir tek bize özgü değil yani, bütün ülkelerden gelenler aynı kafayla. Ben hiç Erasmus'a gelip de ben bilmem ne dersi alacağım, şu kadar işte bu ders için şu kadar proje yapacağım, çalışacağım diyen duymadım.
Ben bir tane duydum. Adam gitti, yüksek lisansını bitirdi orada. Sonra doktoraya kabul aldı. Doktorasını da bitirdi. Ondan sonra üniversitede falan da kaldı. Gerçekten bilim adamı olmaya gitti oraya.
O yani gerçekten de gıptayla baktığım bir kişilik.
Muazzam.
Ama yok, çoğunluk böyle değil yani. %99 en azından böyle değil. Mesela bizim fakültede bir arkadaşımız vardı. Finlandiya'ya gitti Erasmus'a. Bütün derslerden kaldı.
Vay.
Geri geldi. Ve bu çok ciddi bir problem yarattı onun için. Bütün derslerden kalmaması gerekiyordu.
He. Bari yani bir tanesinden geçmesin.
En azından geçseydi onu saydıracaktı. Bir de biz üniversitede okurken, tabii burada şimdi yaşımız da ortaya çıkıyor, bayağı eski zamanlar. Biz üniversitede okuduğumuz dönemde böyle derslerin sayılması vesaire falan çok zordu.
Zordu.
Erasmus'a gittiğinde. Zordu, şimdi evet. Gerçi çoğunu sayıyorlar yani üniversitelerde, çok problem çıkmıyor. Ama Erasmus'a giderseniz tavsiyemiz daha gelişmiş ülkelere gitmeniz. En azından yemek tercihleriniz daha çeşitli olur diye düşünüyorum. Patates ve hamur dışında bir şeyler olur.
Patates hamuru çıkartırsan Avrupa'nın yaklaşık 10'da 9'unu falan kaldırırsın.
Ama şunu belirtmek gidin zorundayım. Kızlar çok güzel. Ben ilk 2 hafta sokakta böyle kafamı kaldırarak böyle kızlara bakarak yürüdüm.
Ki senin de boyun uzundur.
Evet, benim de boyum uzun. Ona rağmen kızların, yani bir insan grubunun bu kadar güzel olmasını benim aklım almadı. Ama bir süre sonra gözün alışıyor. Çok alışıyor. Bence orada hani yaşamak isteyen buradan erkek arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bir süre sonra zaten sıkıcı oluyor yani, hiç hoşuna uğraşmayın. Ve yaşlılıkları çok kötü. Mesela Türk kadını
ana Ya bir şey söyleyeceğim. Klişenin dibindesin şu anda. Dur buradan çıkman lazım. 30 yaşında düşüyorlar.
Toparlayacağım. Hayır şöyle toparlayacağım. Bak şimdi. Şimdi Türk kadını belli bir yani 40-50'li yaşların sonrasında öyle çok çabuk çökmez. Hani çok gördün mü sen sokakta iki büklüm teyze mesela? Çok azdır yani. Hani şimdi yaş gereği ister istemez kemikler işte biraz daha zarar görür, işte tahrip olur, kısalma olur insanda, okey bunda bir sıkıntı yok. Ama orada 45 yaşından sonraki kadınların çoğu böyle resmen iki büklüm yürüyordu. Yani o uzun boylu kadınlar
küçülüyor.
Küçülüyorlar abi, inanamamıştım ben yani. Bütün teyzelerin hepsi böyle iki büklüm.
Eyvah.
Çok ilginç. O da bence çok güneş görmemelerinden yani D vitamininden falan kaynaklanıyor olabilir.
Vallahi bilmiyorum. Peki ama madem güneş görmüyorlar da madem iki büklüm kalıyorlar da peki güneş görmeden nasıl o kadar uzuyorlar?
O genetik.
Ha, aktarılıyor şey değil mi?
Evet.
Vay canına.
Öyle işte, kızlar çok güzeldi.
Böyle bitirmek de bir enteresan oldu. Evet, bugün konuşacağımız şeyler bitti mi Olga Hanım?
Evet, şimdilik bitti. Ama daha konuşacağımız çok konu var.
Evet, hanımlar, beyler, Oksijen Podcast'in bu bölümünün de sonuna geldik. Olga Hanım, çok teşekkürler. Bu arada bir şey söyleyeceğim, teşekkür falan ediyorum. Nasılsınız, nasılsınız diye soruyorum da yani program sahibisin sen de yanlış anladın.
Ama sen moderatörsün Osman.
Ha,
siz moderatörsünüz Osman Bey.
Ah, sağ ol canım, teşekkür ederim. O senin moderasyonun.
O zaman bu bizim moderasyonumuz diyerek size bu akşamlık veda ediyoruz.
Bu haftalık veda ediyoruz.
Bu haftalık veda ediyoruz. Evet. Kendinize çok iyi bakın.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Maaşlarınızı hemen bitirmeyin sakın.
Ha, bu arada yavaş yavaş Facebook, Twitter, ondan sonra Instagram, çeşitli mecralar, onların hepsine de abone falan olursanız ben sevinirim ya. Biz seviniriz ha.
Evet, çok seviniriz. Instagram hesabımız O2 Podcast. Facebook'ta da yine O2 Podcast olarak yer alıyoruz. Takip ederseniz hem yeni podcastlerden de haber alma şansınız olur.
Evet. Hem de böyle muhabbet ediyoruz. Siz de katılmış olursunuz falan.
Belki ilerleyen bölümleri daha interaktif yapma şansınız
olur. Çok güzel
olur. Bence mükemmel olur. Tadından yenmez. Biz oraya sizden sorular alırız. Onları konuşuruz.
Evet.
Diyerek bu akşamlık, bu haftalık kapatıyoruz.
Bu haftalık kapatıyoruz.
O zaman görüşürüz Osman Bey.
Görüşürüz Olga Hanım.
Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın. Bye bye.